Pavlus'un Romalılara Mektubu 1. Bölüm.
İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam. Tanrı, öz oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili olan bu müjdeyi, peygamberlere aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Bedence Davut'un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle, Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih'in aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı'nın lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan ve kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.
Pavlus'un Roma'ya gitme özlemi.
İlk önce hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum ki, imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta tüm varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda size gelebilmek için bana bir yol açılmasını diliyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağana ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken ben sizin, siz de benim, birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, diğer uluslar arasında olduğu gibi, çalışmalarımın sizin aranızda da bir ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı, ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum vardır. Bu nedenle müjdeyi, elimden geldiğince Roma'da bulunan sizlere de bildirmeye hazırım. Çünkü ben müjdeden utanmıyorum. Müjde önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, imanla aklanan insan yaşayacaktır.
Tanrı'nın gazabı.
Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların, bütün tanrısızlık ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilir. Çünkü Tanrı'ya dair bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne serdi. Dünyanın yaratılışından beri Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve tanrılığı, O'nun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde O'nu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Ama düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yerlediler. Bu yüzden Tanrı, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa terk etti. Onlar, Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Onların kadınları bile doğal ilişkiler yerine doğal olmayanları yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirlerine karşı şehvetle yanıp tutuştular. Erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine dair Tanrı buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla kalmıyor, yapanları da onaylıyorlar.
İkinci bölüm. Tanrı'nın adil yargısı.
Bu nedenle başkasını yargılayan ey adam, kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü sen ey yargılayan aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey adam, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü ve sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığından ve tövbesiz yüreğinden dolayı Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Durmadan iyilik ederek yücelik, saygınlık ve ölümsüzlüğü arayanlara sonsuz yaşamı verecek. Ama bencil olanların, gerçeğe uymayıp haksızlığın peşinden gidenlerin üzerine gazap ve öfke yağdıracak. Başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, kötülük yapan her insana sıkıntı ve elem verecek. Yine başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, iyilik yapan herkese yücelik, saygınlık ve esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler, kutsal yasa olmadan da mahvolacaklar. Kutsal yasayı bilerek günah işleyenler de bu yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar, yasayı işitenler değil, yasayı yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun olan uluslar, kendiliklerinden bu yasanın gereklerini yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle, kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri de onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizli suçlarından ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır.
Yahudiler ve kutsal yasa.
Ya sen, kendine Yahudi diyor ve kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. O halde sen başkasına öğretirken kendine öğretmez misin? Hırsızlık etmemeyi öğütlerken hırsızlık eder misin? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbette yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsiz olanlar yasanın buyruklarına uyarsa onlar da sünnetli sayılmayacaklar mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğniyorsan, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Yalnız içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.
3. Bölüm Tanrı'nın güvenilirliği.
O halde Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edildi. Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Her insan yalancı olsa da Tanrı'nın doğru olduğu bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi, öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mıdır? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama benim yalanımla Tanrı'nın gerçeği onun yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazıların bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir.
Doğru olan yok.
Şimdi ne diyelim? biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. Biz daha önce ister Yahudi, ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi, doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur. Ağızları açık bir mezardır, dilleriyle aldatırlar. Dudaklarının altında yılan zehiri var. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yollarında yıkım ve dert vardır. Esenlik yolunu da bilmiyorlar. Gözlerinde Tanrı korkusu yoktur. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın ve bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye bu yasanın yönetiminde bulunanlara söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır.
İman ve aklanma.
Şimdi ise yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti. Tanrı, insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı, Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Buna adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mıdır? Diğer ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetleri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine. Yasayı doğruluyoruz.
Dördüncü bölüm. İbrahim'in imanı.
Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyeceğiz? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Oysa çalışmayan ama Tanrısız'a aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davud da şöyle anlatır. Suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara ne mutlu. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki, İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnetliyken mi, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakta kalmayan ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinde yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi, kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde, yasaya karşı gelmekte söz konusu değildir. Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu, yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım, diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı varlığa çağıran Tanrı'nın katında hepimizin babasıdır. İbrahim, ümitsiz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına ümitle iman etti. Senin soyun böyle olacaktır diye söylenen söze güveniyordu. 100 yaşına yaklaşmışken ölü gibi olan bedenini ve Sara'nın rahminin kısırlığını düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın kendi vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil. Aklanmış sayılacak olan bizler, yani Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa, suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.
5. Bölüm Tanrı'yla Barışmak.
Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa, Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz. Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini ve Tanrı'nın beğenisi ümidi yaratır. Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan kutsal ruhu aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet, biz daha çaresizken Mesih, belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi de göze alır. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre, onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü eğer biz Tanrı'nın düşmanlarıyken, oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil. Bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünürüz.
Ölüm ve yaşam.
Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal yasadan önce de dünyada günah vardı. Ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa Adem'den Musa'ya kadar ölüm, gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlara da egemendi. Ama Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış, birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı'nın bağışı, o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek bir suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi. Ama birçok suçlardan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden, o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte, tek bir suç, bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Bir adamın söz dinlemezliği yüzünden birçoğu günahkar kılındığı gibi, yine bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki, günah ölüm yoluyla egemenlik sürdüğü gibi, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.
6. Bölüm
O halde ne diyelim? Tanrı'nın lütfu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleşmişsek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş olan günahtan özgür kılınmıştır. Mesih ile birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. Onun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetiminde değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.
Doğruluğa tutsak.
O halde ne diyelim? Yasanın yönetiminde değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama Tanrı'ya şükrolsun. Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğal benliğinizin güçsüzlüğünden dolayı insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedenlerinizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? O şeylerin sonu ölümdür. Şimdi ise günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
7. Bölüm. Yasadan özgür.
Bilmez misiniz ki, ey kardeşler, kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Yasa bir insana yaşadığı sürece egemendir. Örneğin, evli kadın, kocası yaşadıkça yasayla kocasına bağlıdır. Ama kocası ölürse, kocayla ilgili yasadan özgür olur. Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina edici diye anılır. Ama kocası ölürse, kadın yasadan özgür olur. Öyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına, yani ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere, Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmamız içindir. Çünkü biz doğal benliğin denetimindeyken, yasanın kışkırttığı günah, tutkuları bedenlerimizin üyelerinde etkindiler. Bunun sonucu olarak, ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz, daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında ölerek o yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk edelim.
Günah içinde çırpınmak.
O halde ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmeyecektim. Yasa, aç gözlü olma demeseydi, aç gözlülüğün ne olduğunu bilmeyecektim. Ama günah, bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Bir zamanlar, yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi, ben ise öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah, buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı. Buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle, yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Ama günah, günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Ben ise bedenselim. Günaha köle gibi satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğim şeyi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Ama istemediğim şeyi yaparsam, yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. O halde bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yoktur. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır.
Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken içimde hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. İşte ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama doğal benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.
8. Bölüm. Yaşam veren ruh.
Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günahı için kurban olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği doğal benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Doğal benliğe uyanlar benlikle ilgili işleri, ruha uyanlar ise ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez. Eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa, o kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizde ise, bedeniniz günahtan ötürü ölü olmakla beraber, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama doğal benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız.
Görkemli bir gelecek.
Yargım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edilmiştir. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya olan köleliğinden kurtarılıp, Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması ümidi vardı. Şimdiye dek bütün yaratılışın birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliriz. Yalnız yaratılış değil, biz de, evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inleriz. Çünkü bu ümitle kurtulduk. Ama görülen ümit, ümit değildir. Gördüğü şeyi kim ümit eder? Ama henüz görmediğimize ümit bağlamışsak sabırla bekleyebiliriz.
Galiplerden de üstün.
Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Tanrı, önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun. Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyen, onu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi, senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyunlar sayılmışız. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.
9. Bölüm Tanrı'nın Seçtikleri.
Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruhun aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı vardır. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillilerin uğruna ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni ve vaatler de onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedenci onlardandır. O, her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail'den olanların hepsi İsrail değildir. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılacak olanlar Tanrı'nın vaadine göre doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu mevsimde geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Bundan başka Rebeka da bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek, dedi. Öyle ki, Tanrı'nın bir seçimi yapmaktaki amacı, yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi, Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim. Öyleyse ne diyelim, Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor, merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığımı acıyacağım. Demek ki seçilmek, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı, kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor. Bak, kudretimi sende göstermek ve adamı bütün yeryüzünde duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı, istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir? Diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine şekil verilen, şekil verene, beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu bir iş için, bir diğerini bayağı bir iş için yapmaya yetkisi yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiği insanlara yüceliğinin zenginliklerini bildirmek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudilerden değil, diğer uluslar arasından da çağırmış olduğu bu insanlar biziz. Hoşeya'nın kitabında denildiği gibi, Halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine halkım değilsiniz denildiği o yerde, yaşayan Tanrı'nın oğulları diye adlandırılacaklar. Yeşaya İsrail ile ilgili olarak şöyle haykırıyor. İsrail oğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecektir. Yeşaya'nın önceden dediği gibi, eğer tüm güçlere egemen olan Rab soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi esirgememiş olsaydı Sodom gibi olur, Gomorra'ya benzerdik.
İsrail'in imansızlığı.
Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmayı sağlayacak bir yasanın ardından giden İsrail ise o yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi, bakın, Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.
10. Bölüm.
Kardeşler, yüreğimin arzusu ve İsraillilerin uğruna Tanrı'ya yalvarışım kurtuluşları içindir. Kendilerine tanıklık ederim ki Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Ne var ki her iman edenin aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur. Musa kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şunları yazıyor. Yasada yazılanları yerine getiren bunlarla yaşayacaktır. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor. Yüreğinde göğe yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek? Deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır. İmanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Kutsal yazı, ona iman eden hiç kimse utandırılmayacak der. Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi, Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama şunu soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbette duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine şunu soruyorum, İsrail anlamadı mı? Önce Musa, ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım. Anlayışsız bir ulusla sizi kızdıracağım, diyor. Sonra Yeşaya cesaretle, beni aramayanlar beni buldu. Beni sormayanlara kendimi gösterdim, diyor. Ama İsrail'le ilgili diyor ki, söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzattım.
11. Bölüm. Tanrı'nın kendine ayırdığı kişiler.
Öyleyse şunu soruyorum. Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır. Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini, İlyas'ın İsrail'e karşı Tanrı'ya nasıl yakındığını bilmez misiniz? Rab, senin peygamberlerini öldürdüler. Senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın ona verdiği karşılık nedir? Baal'in önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime alıkoydum. Aynı şekilde Şimdiki zamanda da Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Ama bu lütufla olmuşsa iyi işlerle olmamış demektir. Aksi halde lütuf artık lütuf olmaz. Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı. Seçilmiş olanlar ise kavuştular. Geriye kalanların da yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugün bile gözleri görmüyor, kulakları işitmiyor. Davut da şöyle diyor. Onların sofrası kendilerine tuzak, kapan, tökez ve ceza olsun. Gözleri görmemek üzere kararsın. Bellerini hep bükük tut.
Aşılanmış dallar.
Öyleyse şunu soruyorum. Yahudiler düşmek üzere mi sendelediler? Kesinlikle hayır. Ama onları imrendirmek için suçlarından ötürü diğer uluslara kurtuluş verildi. Eğer Yahudilerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunlara uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlükleri ne kadar daha büyük bir zenginlik getirecektir? Diğer uluslardan olan sizlere söylüyorum. Uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip bazılarını kurtarırım. Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa, kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Eğer hamurun ilk parçası kutsalsa hamurun tümü kutsaldır. Eğer kök kutsalsa dallar da kutsaldır.
Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabani zeytin filizi olarak onların yerine aşılanıp öz ağacın semiz köküne ortak oldunsa dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun. Kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru. Onlar imansızlıktan dolayı kesildiler. Sen ise imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse seni de esirgemeyecek.
Onun için Tanrı'nın iyiliğini ve sertliğini gör. O düşenlere karşı serttir. Ama onun iyiliğine bağlı kalırsan sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse Yahudiler de öz ağaca yeniden aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları geri aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabani olan zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları ne kadar daha kesindir?
Tüm İsrail kurtulacak.
Kardeşler, bilgiçliğe kapılmanızı önleyecek şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraililerden bir bölümünün yüreği, diğer uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek nasırlaşmıştır. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, kurtarıcı Siyon'dan gelecek ve Yakup'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. Yahudiler müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünü dinlemezdiniz. Ama şimdi Yahudilerin söz dinlemezliğinin sonucu olarak merhamete kavuştunuz. Bunun gibi Yahudiler de sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular. Çünkü Tanrı merhametini hepsine göstermek için hepsini söz dinlemezliğin tutsağı kıldı.
Tanrı'ya övgüler.
Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir? Onun yargıları nedenle akıl ermez, yolları nedenle anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bildi? Ya da kim onun öğütçüsü oldu? Kim ona bir şey verdi ki kendisine geri ödensin? Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.
12. Bölüm. Yaşayan Kurbanlar.
Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım. Kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve O'nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanının ölçüsüne göre peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğreten biri ise öğretsin. Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden güler yüzle etsin.
Sevgi.
Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Ümidinizi düşünerek sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmaya bakın. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse, elinizden geldiğince bütün insanlarla barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Kötülüğün karşılığını ben vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
13. bölüm. Yönetime bağlı olmak.
Herkes altında bulunduğu yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'nın hizmetindedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'nın hizmetindedir. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. İşte yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku hakkı olana korkuyu, saygı hakkı olana saygıyı, herkese hakkını verin.
Birbirinizi sevin.
Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözle özetlenir. Komşunu kendin gibi sev. Sevgi komşuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi kutsal yasanın yerine getirilmesidir. Bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakındır. Gece ilerlemiş, gündüz yaklaşmıştır. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefaate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.
14. bölüm. Zayıf iman, güçlü iman.
İmanı zayıf olanı kabul edin. Ama düşünceleri üzerinde onunla tartışmaya girmeyin. Biri her şeyi yiyebileceğine inanır. Öte yandan imanı zayıf olan yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, suçlu çıkaran da kendi efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Günü kutlayan Rab için kutlar. Her şeyi yiyen Tanrı'ya şükrederek bunu Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı'ya şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Böylece yaşasak da ölsek de Rabbiniz. Mesih hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Öyleyse sen kardeşini neden yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden hor görüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi, Rab şöyle diyor: varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek. Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Bunun için artık birbirimizi yargılamayalım. Tam tersine, herhangi bir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Rab İsa'ya ait biri olarak şunu kesinlikle biliyorum ki, hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan kimse için o şey murdardır. Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinirse, artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşi yiyeceğine mahvetme. Size göre iyi olan şey kötülenmesin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği, yiyecek ve içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Mesih'e bu yolda hizmet eden, Tanrı'yı hoşnut eder ve insanların beğenisini kazanır. O halde kendimizi esenlik getiren ve birbirimizi geliştiren işlere verelim. Yiyecek uğruna Tanrı'nın işini bozma. Her yiyecek temizdir. Ama yedikleriyle başkasının sürçmesine yol açan kişi kötülük yapmış olur. Et yememen, şarap içmemen ya da kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir. Bu konulardaki inancını Tanrı'nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi o yiyeceği yerse yargılanır. Çünkü imanla yemiyor. İmanla yapılmayan her şey günahtır.
15. bölüm.
İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz, komşusunu ruhça geliştirmek amacıyla, komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Nitekim Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, seni aşağılayanların aşağılamalarına ben uğradım. Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için siz de birbirinizi kabul edin. Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrı'nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkarı oldu. Öyle ki atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve diğer uluslar Tanrı'yı merhameti için yüceltsin. Nitekim şöyle yazılmıştır: bunun için uluslar arasında seni öveceğim ve senin adına ezgiler söyleyeceğim. Yine deniyor ki, ey uluslar, onun halkıyla birlikte sevinin. Ve ey bütün uluslar, Rabbi övün. Bütün halklar, onu ululayın. Yeşaya da şunu diyor: Yeşaya'nın kökünden biri gelecek. Ulusların üzerinde egemenlik sürmek üzere yükselecek. Uluslar ona ümit bağlayacak. Ümit kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamanızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
Mesih'in hizmetkarı.
Size gelince kardeşlerim, iyilikle dolu ve her bilgiyle donanmış olduğunuza ben kendim eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Ama Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yine hatırlatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Tanrı'nın lütfuyla ben, ulusların yararına Mesih İsa'nın hizmetkarı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kâhin sıfatıyla yaymaktayım. Öyle ki uluslar, kutsal ruhla kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir adak olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Şöyle ki, Kudüs'ten başlayıp İlliria bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyurdum. Bir başkasının koyduğu temel üzerine bina etmemek için müjdeyi, Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymaya gayret ettim. Yazılmış olduğu gibi, ondan habersiz olanlar görecekler, işitmemiş olanlar anlayacaklar.
Roma'ya gitme tasarısı.
İşte bu nedenle yanınıza gelmem çok kez engellenmiştir. Şimdi ise bu yörelerde artık bana yapacak bir şey kalmadığından, yıllardan beri de yanınıza gelmeyi arzuladığımdan, İspanya'ya giderken size uğrarım. Geçerken önce sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doymak, daha sonra tarafınızdan oraya uğurlanmak umudundayım. Ama şimdi kutsallara bir yardımı ulaştırmak için Kudüs'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Kudüs'teki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçludurlar. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçludurlar. Böylece bu işi bitirdikten ve sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayıp İspanya'ya gideceğim. Yanınıza geldiğimde Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Kudüs'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. Öyle ki Tanrı'nın isteğiyle sevinç içinde yanınıza gelip arkadaşlarınızla gönlümü ferahlatayım. Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin.
16. Bölüm. Özel istekler ve selamlar.
Kenhere'deki inanlar topluluğunun görevlisi olan Phoebe kız kardeşimizi size salık veririm. Kutsallara yaraşır şekilde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü o da, ben dahil, birçoklarına yardımcı olmuştur. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin. Onlar benim uğruma kendi yaşamlarını tehlikeye attılar. Bunun için yalnız ben değil, diğer ulusların bütün inanlı toplulukları da onlara minnettardır. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin. Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin. Mesih'in elçiler arasında tanınmış ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus ve Yunya'ya selam edin. Rabbe ait olan sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin. Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apelles'e selam söyleyin. Aristobulus'un ev halkından olanlara selam edin. Soydaşım Herodion'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rabbe ait olanlara selam söyleyin. Rabbin hizmetinde çalışan Trifena ve Trifosa'ya selam edin. Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin. Rabbin seçkin bir kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanındaki kardeşlere selam edin. Philologus ve Julia'ya, Nereus ve kız kardeşine, Olympas ve yanlarındaki bütün kutsallara selam edin. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün topluluklara size selam ederler. Kardeşler, size yalvarırım. Aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ederler. Saf adamların yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatırlar. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Esenlik veren Tanrı çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Emektaşım Timoteus, soydaşlarımdan Lucius, Jason ve Sosipater size selam ederler. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum. Bana ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gaius size selam eder. Kentin haznedarı Erastus'un ve Kuvartus kardeşin size selamları var. Tanrı, duyurduğu müjde ve İsa Mesih ile ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir. Bilgi olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.